2430. Bölge Rotorak Temsilciliği Gaziantep Rotorak Kulübü Sinem Can tarafından seslendirilmiştir. 2004 yılı ÖSS soruları sözel bölüm. Türkçeyi kullanma gücü. Birinci soru. Ardahan Kalesi'nin yanı başındaki bu eski mahalle kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor. Bu cümledeki kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Güzelliğiyle herkese etkilemek. B. Örnek bir mimarlık ürünü olmak. C. Yeniliğinden hiçbir şey yitirmemek. D. Çok amaçlı bir nitelik taşımak. E. Geçmişe kaynaklık etmek. Doğru cevap E. Geçmişe kaynaklık etmek. İkinci soru. Bu ozanımız, çevresini kuşatan varlıkların ayırıcı ve belirleyici özelliklerini inceden inceye algılıyor. Bir bakıma şiirini yüreğinden çok gözleriyle yazıyor. Bu cümledeki şiirini yüreğinden çok gözleriyle yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Görsel öğeleri ön plana çıkarmak. B. Belli bir iletiye yer vermekten kaçınmak. C. Belirli temaları kullanmak. D. Soyutlamalara başvurmak. E. Yaşananlardan yola çıkmak. A. Görsel öğeleri ön plana çıkarmak doğru cevap. Üçüncü soru. Bir yazınsal yaratımın değeri ne anlattığından çok nasıl anlattığıyla ölçülür. Bu da dilin anlatım olanaklarını ustaca kullanmaya, el değmemiş bölgelerinden yeni tatlar devşirmeye bağlıdır. Bu cümledeki dilini el değmemiş bölgelerinden yeni tatlar devşirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Okuru şaşırtan, çarpıcı ürünler ortaya koymak. B. Artık unutulmuş olan özellikleri canlandırmak. C. Daha önce denenmemiş anlatım biçimleri oluşturmak. D. Belirli bir kesimin beğenisine seslenmek. E. Yerleşik sözcükleri kullanmaktan kaçınmak. Doğru cevap C. Daha önce denenmemiş anlatım biçimleri oluşturmak. Dördüncü soru. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bir gerekçe içermektedir? A. Resim çalışmalarımızda en çok hangi malzemeyi kullanırsınız? Tümüyle yerli olanı seçip kullanırım. B. Ayrıntıya önem verir misiniz? Evet, güzelliğe ulaşmak için ayrıntıları önemsiyorum. C. Resim yaparken nasıl bir yol izlersiniz? Önce dikkatimi ele alacağım konu üzerinde yoğunlaştırırım. Onunla yaşamaya başlarım. Sonra çalışmaya koyulurum. D. Türk resim sanatının günümüzdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Resim sanatçılarımızı erişmeleri amaçlanan yerin de ötesinde görüyorum. E. Resmi yeni başlayanlara ne öneriyorsunuz? İlgilendikleri konuda eğitim görmelerini, sonra da öğrendiklerini uygulamaya çalışmalarını öneriyorum. Doğru cevap B. Ayrıntıya önem verir misiniz? Evet, güzelliğe ulaşmak için ayrıntıları önemsiyorum. Beşinci soru. 1. 45 yıl boyunca birçok dergide, gazetede çeşitli kitaplarla ilgili değerlendirme yazıları yazdım. 2. Kendimi bir kitap eleştirmeni olarak görseydim, üstünde durup düşünülmüş, tutarlı ve kalıplaşmış bir yaklaşımla, belirgin bir yöntemle yönelirdim kitaplara. 3. Ama böyle bir arayışa girmedim. 4. Yazarlıkla ilgili her alanda olduğu gibi, eleştiri alanında da kendi ölçütlerime bağlı kaldım. 5. Yazarlığımın temelinde hep bağımsızlık, kural tanımazlık, özgürlük yatıyor. 6. Yıllar sonra dönüp arkama baktığımda bunu açık açık görüyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçı yazma işinde seçtiği yolu en kapsamlı biçimde belirtmiştir? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. Doğru cevap D şıkkı. 5. 6. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir? A. Aynı kavram alanıyla ilgili söz değerlerinin oluşturduğu sözcük salkımları, Türkçemizin zenginliğini göstermektedir. B. Anlamca ilişkili, söz değerlerini içeren, sözcük grupları oluşturmaya yönelik çalışmalara, ders kitaplarında gereğince yer verilmemektedir. C. Öğrencilere Türkçe düşünme alışkanlığı kazandırmak için işlenen parçalarda geçen ve aralarında anlamsal bağlantılar olan sözcük kümeleri bulundurmalıdır. D. Sözcükler arasında bağlantı kurma, karşıtlık ya da benzerlikleri ortaya çıkarma, Türkçe öğretimindeki temel etkinliklerden biri olmalıdır. E. Türkçe ve yazın derslerinde sözcük çalışmaları, çeşitli sözcüklerin temel ve yan anlamlarını içerecek biçimde yapılmalıdır. Doğru cevap A şıkkı. Aynı kavram alanıyla ilgili söz değerlerinin oluşturduğu sözcük salkımları Türkçemizin zenginliğini göstermektedir. 7. soru. 1. Bu yayın evi bir süredir kendi olanakları içinde sessiz sedasız değerli ürünler ortaya koyuyor. 2. 40'ı aşkın kitap çıkaran bu yayın evinin dikkati çeken bir özelliği çok iyi kitaplar seçmesi. 3. Bunlar kimsenin aklına gelmeyen, titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar. 4. Ayrıca bu yayın evi kitapların basımına özen gösteriyor. Çevirilerin düzgün ve doğru olmasına dikkat ediyor. 5. Her kitabın sonuna yazar ve yapıt adlarını gösteren bir dizin ve kaynakça ekliyor. 6. Bu özelliklerin hepsi nitelikli bir baskı ile buluştuğunda ortaya iyi kitaplar çıkıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşüncelere yer verilmemiştir? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 Doğru cevap D şıkkı. 5 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusu değildir? A. Kitap okunduğunda yazarının ne yazacağını uzun uzadıya ölçüp biçen, bunları bir tartımdan geçiren, düzene koyan sanatçılardan olmadığı anlaşılıyor. B. Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları derleyip bunları yazılış tarihlerine göre sıralayarak kitap haline getiriyor. C. Konusunu günlük yaşamdan almasına karşın kullandığı dil ve anlatımındaki pürüzler yüzünden söyledikleri gereği gibi anlaşılmıyor. D. Yüzeysel bilgilere dayanarak yaptığı ruh bilimsel çözümlemeler yapıtın dokusu içinde belirli bir işlev taşımıyor. E. Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı ayrıntılarıyla yansıtamayışı yapıtının inandırıcılığını büyük ölçüde azaltıyor. Doğru cevap B şıkkı. Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları derleyip bunları yazılış tarihlerine göre sıralayarak kitap haline getiriyor. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmemiştir? A. Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra canlı, en az sözcükle çok şey anlatmayı amaçlayan, yoğun bir anlatımı vardı. B. Şiirlerindeki okurun değişik duygularını etkileyen imgeleri, sıradan sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek oluştururdu. C. Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, zengin bir duygu dünyası olmayan tek boyutlu kişilerdi. D. Şiirlerini oluştururken sözcükleri, ses, anlam ve çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçirerek kullanırdı. E. Betimlemelerinde gözlem gücü ağır basar, özentili ve coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı. Doğru cevap C şıkkı. Yapıtlarındaki karakterler halk arasından seçilmiş, zengin bir duygu dünyası olmayan tek boyutlu kişilerdi. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ba fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır? A. Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi. B. Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu. C. Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti. D. İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu. E. Bence o buraya geleli çok değişti. Doğru cevap E şıkkı. Bence o buraya geleli çok değişti. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi adılından, ilgi zamirinden sonra yaklaşma durumu eki almıştır? A. Masadakilerden yalnızca birini al. B. Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim. C. Benimkinin sayfalarında renkli resimler var. D. Bu da her yönüyle seninkine benziyor. E. Bizimkinde hiçbir eksiklik yok. Doğru cevap D şıkkı. Bu da her yönüyle seninkine benziyor. 12. soru. Deniz arkeologlarının Sinop kıyılarında bulduğu batık kent 1. Yörenin binlerce yıllık bir yerleşim yeri olduğunu 2. Değişik yönleriyle 3. İnandırıcı bir biçimde 4. Kanıtılıyor 5. Yukarıdaki cümlede hangi numaralar arasında kalan öğe cümlenin nesnesidir? A. Birinci ile ikinci. B. Birinci ile üçüncü. C. İkinci ile dördüncü. D. Üçüncü ile dördüncü. E. Dördüncü ile beşinci. Doğru cevap A şıkkı. Birinci ile ikinci. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A. Anılardan ve kişisel izlenimlerden yola çıkarak oluşturduğu öyküler, tire, oldukça, tire, beğenilmişti. B. İnsan ilişkilerindeki çelişkileri iyi gözlemlemiş ve doğru yansıtmış olması, tire, oyunların içeriksel düzeyine, tire, yükseltiyor. C. Bugün kimi genç romancılarımız, tire, yapıtlarını, tire, yazmaya başlamadan önce, tire, seslenecekleri okur kitlesinin, tire, düzeyine, tire, düşünüyorlar. D. Bu dergide, tire, kültürel çalışmalara öncelik verileceği, tire, belirtildi. E. Bu yazar, tire, roman üzerine söylediklerini, tire, kendi yapıtlarında, tire, uyguladı. Doğru cevap C şıkkı. Bugün kimi genç romancılarımız, tire, yapıtlarını, tire, yazmaya başlamadan önce, tire, seslenecekleri okur kitlesinin, tire, düzeyine, tire, düşürüyorlar. 14. soru. Dünyanın en tanınmış orkestralarından biri olan bu grup, 18. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarını yorumluyor. Ayrıca unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını buluyor ve seslendiriyor. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. İşaret sıfatı vardır. B. Sıfat fiiller kullanılmıştır. C. Zarf tümleci yoktur. D. Türemiş sözcükler kullanılmıştır. E. Yüklemler bileşik zamanlıdır. Doğru cevap E şıkkı. Yüklemler bileşik zamanlıdır. 15. soru. Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle yalnız çam büyük şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birden çok sıfat tamlaması vardır. B. Bağlaç vardır. C. Birleşik at kullanılmıştır. D. Basit yapılı bir fiil cümlesidir. E. İlgeç tümleşleri vardır. Doğru cevap D şıkkı. Basit yapılı bir fiil cümlesidir. 16. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. B. İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. C. Romandaki kişilerin tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığı söylendi. D. Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. E. Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi. Doğru cevap B şıkkı. İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konukseverliğidir. Konukseverliğidir burada ayrı yazılmıştır. Bu nedenle yazım yanlışı söz konusudur. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Bize hep iyi bir kitap okuru olmakla övünüyoruz derdi. B. Bugünlerde işlerimiz iyi diyerek ellerini ovuşturdu. C. O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü diye söze başladı. D. Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi. E. Doktor anneme günde 3 öğün yemek yiyin dedi. Doğru cevap C şıkkı. O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü diye söze başladı. Burada övütülürdü V harfiyle yazılmıştır. Ancak V yerine yumuşak G kullanılması gerektiğinden bir yazım yanlışı söz konusudur. 18. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere iki nokta konulmalıdır? A. Öyle bir olay ki ayraç eksikliklerimizi, yetersizliklerimizi açıkça gösteriyor. B. İletişimde ölçüsüzlük dediğimiz şey ayraç, sanat haberlerinde olduğu gibi spor haberlerinde de kendini göstermiştir. C. Yöneticilere düşen görevlerden biri de ayraç, öğrenciler arasındaki üstün yetenekli gençleri bulup yönlendirmektir. D. Son günlerde yaşananlar yöneticilerimize çok şey öğretmiştir. Ayraç. Bunlardan biri gerçekleşmemiş beklentilerimizin üzüntüsüdür. E. Bu tartışma onun şu iki yönünü açığa çıkarmıştır. Ayraç, eleştirilere karşı hoşgörüsüz olma ve duygularını denetleyememe. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu tartışma onun şu iki yönünü açığa çıkarmıştır. İki nokta, eleştirilere karşı hoşgörüsüz olma ve duygularını denetleyememe. 19. soru. Asos'u Asos yapan o muhteşem gün batımı. Ayraç, en güzel ayraç, İskele'den ya da Athena tapınağından görülebilen bu değişim, ayraç, izleyenleri derin düşüncelere yöneltiyor. Ayraç, antik çağın en büyük düşünürlerinden Aristoteles, ayraç, ilk felsefe okulunu boşuna burada kurmamış demek ki. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A. Nokta, noktalı virgül, virgül, nokta, iki nokta. B. Üç nokta, noktalı virgül, iki nokta, virgül, noktalı virgül. C. Üç nokta, virgül, virgül, nokta, virgül. D şıkkı, nokta, virgül, noktalı virgül, üç nokta, virgül. E, nokta, virgül, 2 nokta, noktalı virgül, nokta. Doğru cevap C şıkkı. 3 nokta, virgül, virgül, nokta, virgül. 20. soru. Tarihte bu uluslar öteki ulusların arasına kaynaşmışlardır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A. Tarihte yerine tarih boyunca sözü getirilmeli. B. Uluslar yerine devletler sözcüğü getirilmeli. C. Bu sözcüğü atılmalı. D. Ulusların arasına yerine uluslarla sözcüğü getirilmeli. E. Öteki sözcüğü atılmalı. Doğru cevap D şıkkı. Ulusların arasına yerine uluslarla sözcüğü getirilmeli. 21. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Yapıtlarındaki kişilerin kendi aralarında didişmeleri, eğlenceleri, oynanan oyunlarıyla kasaba yaşamı hakkında ipuçları veriyorlardı. B. Güldürücü öğelerine bolca yer verdiği ilk dönem romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı. C. Güç koşullar altında yaşayan, insanların sorunlarını toplumsal açıdan ele almış, dönemin ahlak anlayışını yansıtmıştı. D. Bu dergiyi okumaya başladıktan sonra edebiyata ve tarihe duyduğu ilgi artmıştı. E. Türkçenin inceliklerinden yararlanarak yaptığı çevirilerle dilimize 50'ye yakın yapıt kazandırmıştı. Doğru cevap A şıkkı. Yapıtlarındaki kişilerin kendi aralarında didişmeleri, eğlenceleri, oynanan oyunlarıyla kasaba yaşamı hakkında ipuçları veriyorlardı. 22. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Bu çarşının en eski, en tanımış esnafı benim. B. Bu kitabında yazar, başkalarından duyduklarını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor. C. Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş. D. Bu aileden birçok çalışkan ve başarılı insan çıkmış. E. Bu kitabı okursan bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın. Doğru cevap C şıkkı. Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş. 23. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı. B. Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum. C. Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz. D. Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz. E. Evimize taşındık. Yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz. Doğru cevap B şıkkı. Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum. 24. soru. Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez yükseliyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A. Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından. B. Yanlış ilgeç kullanılmasından. C. At tamlamasının yanlış kurulmasından. D. Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından. E. Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından. Doğru cevap D. Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından. 25. soru. Yaklaşık 35 yıl öncesine kadar kimsenin ondan haberi yoktu. Kayıp bir kent değildi. Unutulmuştu yalnızca. Sırtını yasladığı dağın dik yamaçlarında, toprak altında bulunan bu kentten, Avrupalı gezginler bir iki satırda olsa söz etmişlerdi. 19. yüzyılda yapılan bilimsel bir yüzey araştırmasında da kimliği belirlenmişti. Ama bu silik izlerin peşine pek kimse düşmedi. Uzun aralıklarla gerçekleştirilen bir iki ziyaret, gözlem. Sonrası derin bir sessizlik. Ta ki 1970 yılında yeniden keşfedilene dek. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A. Öykülemeye. B. Kişileştirmeye. C. Eksiltili cümlelere. D. Nesnel verilere. E. Abartmaya. Doğru cevap E şıkkı. Bu parçada abartmaya başvurulmamıştır. 26. soru. Yüzümü usulca göğe yasladım. Gözlerimde kanat çırpıyor martılar. Bulut bulut parçalanmış gökyüzünü seyrediyorum. Bulutlar mı üstümüze koşuyor, yoksa ben mi bulutların altındayım? Bir türlü kestiremiyorum. Saklambaç oynarcasına bir görünüp bir kaybolan güneş de alıp götürüyor beni. Düş dünyamın derinliklerine. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Sözcükleri gerçek anlamlarının dışında kullanma. B. Karşılaştırmalar yapma. C. Benzetmeye başvurma. D. Betimleyici öğelerden yararlanma. E. Anlatıcının duygusal etkilenmesini yansıtma. Doğru cevap B şıkkı. Karşılaştırmalar yapma. 27. soru. Dil, insanların düşündüklerini, duyduklarını bildirmek için kullandıkları sözcükler ve işaretlerden oluşan bir anlaşma aracıdır. Ancak herhangi bir araç değildir. Bir ulusun kimliğini belirleyen, duygu ve düşünce dünyasını besleyen en önemli etkendir. Aynı zamanda ulusal kimliği yansıtan bir ayna gibidir. Bu ayna kirlenirse toplumsal varlığımız da kirlenir. İşte bu gerçeklerden yola çıkarak bütün ülkede ana dili bilincini ve duyarlılığını besleyip geliştirme çabası içinde olmalıyız. Çünkü bir dili yozlaştırmaktan, bozulmaktan kurtaracak güç yasalar ve yasaklamalar değil, o dili konuşan toplumun dil bilinci ve duyarlılığıdır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Örneklerden yararlanılmıştır. B. Dilin önemi ve işlevi vurgulanmıştır. C. Okuyanı yönlendiren bir hava taşımaktadır. D. Tanımlamaya yer verilmiştir. E. Yargılardan biri benzetmeyle somutlaştırılmıştır. Doğru cevap A şıkkı. Örneklerden yararlanılmıştır. 28. soru. Hiçbir oyuncu tıpatıp birbirine benzemez. Her oyuncunun sinemaya, ekrana kattığı başka bir şey vardır. Konuşması, bakışı, hareketleri ayrı özellikler taşır. Bu yönden ben sadece şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? A. Sizi başarılı kılan etkenler nelerdir? B. Kendinizi geliştirme ve yenileme yönünden hangi yollara başvuruyorsunuz? C. Bugünkü konumunuza gelinceye değin, ne gibi zorluklarla karşılaştınız? D. Bu role seçilmenizin nedeni başkalarından farklı oluşunuz mu? E. Sizce kişiyi yaratıcı kılan koşullar nelerdir? Doğru cevap D şıkkı. Bu role seçilmenizin nedeni başkalarından farklı oluşunuz mu? 29. soru. En güzel konuları berbat eden ressamlar olduğu gibi en sıradan konulardan şaheser yaratan ressamlar da vardır. Cezan gibi. İki elmayı masaya koyar, resmini yaptıktan sonra kübizmin temelini atmış olursunuz. Onun için Rafael, iyi çizilmiş bir limon resmi, kötü çizilmiş bir kadın resminden her zaman güzeldir der. Ben konularıma bu açıdan bakarım. Bir resmin değeri ne konusuyla ne de yansıttığı gerçeklerle ölçülemez. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? A. Resimlerinizin konularını nasıl seçiyorsunuz? B. Bir resmin boyutuyla değeri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? C. Resim sanatında hangi yollarla ün kazanılabilir? D. Resim sanatındaki akımlar üzerine düşünceleriniz nelerdir? E. Size göre resimde konunun önemi nedir? Doğru cevap E şıkkı. Size göre resimde konunun önemi nedir? 30. soru. Dilleri, zengin, yoksul, eksikli, yetkin gibi sözcüklerle nitelendirmek bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz. Her dil olayları, durumları, varlıkları, evreni kendince adlandırıp yansıtır. Bir başka deyişle, o dili kullanan toplumun yaşama biçimiyle ilgilidir bu. Örneğin, Türkçe'de 4 ayrı sözcükle anlatılan baldız, elti, görümce, yenge için İngilizce'de yalnızca sister in love, Almanca'da ise Schwägerin karşılıkları vardır. Bunun gibi Türkçe'de kayınbirader, enişte, bacanak ilişkisi İngilizce'de brother in love, Almanca'da ise Schwäger sözcüğüyle belirtilir. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. Böyle olduğu için Türkçe işlenmiş, gelişmiş, kültür dili sayılan bu dillerden daha zengindir diyebiliriz. B. Bu durumda Türkçenin insanoğlunun acılarını, tutkularını, düşlerini doğadaki varlıklardan yararlanarak anlatan, olanakları geniş bir dil olduğu görülür. C. Bu bize olsa olsa Türk toplumunda aile ve akrabalık ilişkilerinin ayrıntılı olarak yer aldığını, bunun da söz varlığımıza yansıdığını gösterir. D. Oysa Türkçe'de bir nesne ya da varlığı anlatabilmek için doğadaki bir başka nesne ya da varlıktan yararlanma söz konusudur. E. Daha doğrusu, istenirse Türkçe ile anlatılamayacak hiçbir kavram yoktur düşüncesini yaygınlaştırmak gerekir. Doğru cevap C şıkkı. Bu bize, olsa olsa Türk toplumunda aile ve akrabalık ilişkilerinin ayrıntılı olarak yer aldığını, bunun da söz varlığımıza yansıdığını gösterir. 31. soru. Bilmiyorum, eski dergileri gözden geçiriyor musun? Bunların kimilerinde okurlara özel bir sayfa ayrılırdı. Bu sayfada dergiye gelen mektuplardan parçalar yer alırdı. Bunların büyük bölümünde şimdi senin yönelttiğin türden sorular ve yakınına benzer sorunlar dile getirilirdi. Boşluk, dün de böyleydi, yarın da böyle olacak belki. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Sana önerim, kendi sorunlarını kendin çözmendir. B. Dergilerin yanlış bir tutumudur bu. C. Şiir yazmayı sürdürürsen, zamanla bu türden sorulara cevaplar bulabilirsin. D. Diyeceğim o ki, gerçekte yeni bir durum değil bu. E. Bence her durum ötekinden farklı özellikler taşır. Doğru cevap D şıkkı. Diyeceğim o ki, gerçekte yeni bir durum değil bu. 32. soru. Anlatımı güzelleştiren ya da çirkinleştiren etkenler çok yönlüdür. Dil konusunda çalışma yapanlar ayrı ayrı adlar altında ele alırlar bu etkenleri. Boşluk. Doğrudur da. Çünkü duygu, düşünce, olay ve olguları sözcüklere dökmedir anlatım. Anlatımın gücü, sözcüklerin kullanımında, onların birbirleriyle oluşturduğu bağıntılardadır. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Bununla birlikte, yazınsal söylemle bilgilendirme amaçlı söylemin farklı olduğunu bilirler. B. Dilin sunduğu olanaklardan yararlanarak değişik cümle türlerine başvururlar. C. Ne var ki bunlardan her birinin eninde sonunda gelip sözcüklerin seçimine ve kullanımına dayandığını vurgularlar. D. Söz gelimi görüntüler yaratacak, daha doğrusu düşünsel resimler oluşturacak sözcükler seçerler. E. Sözcüklerin kişilerin deneyim ve yaşantısına göre değişen anlamlarına çağrışımsal anlam derler. Doğru cevap C. Ne var ki bunlardan her birinin eninde sonunda gelip sözcüklerin seçimine ve kullanımına dayandığını vurgularlar. 33. soru. Hayata bakış açım değişmişti. Doğum tarihime göre 34 yaşındaydım. Ama yaşama sevincim çoktan sönüp gitmişti. Coşkun, neşeli olabildiğim günleri uzak bir hayal gibi hatırlıyordum. Yazarlığım da annemin hastalığından çok şey kaptı. Hepsi de acı şeyler. Böyle konuşan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Mutluluğu hep gelecekte aramıştır. B. Yaşadıklarının etkisiyle kötümser bir insan olmuştur. C. Geçmişin güzel günleri artık ona mutsuzluk vermektedir. D. Acılar onu başkalarına karşı katılaştırmıştır. E. Çektiği sıkıntılar onu bir sanatçı olmaya yöneltmiştir. Doğru cevap B şıkkı. Yaşadıkların etkisiyle kötümser bir insan olmuştur. 34. soru. Bir kimse arada bir, bizim zamanımızda diye söze başlayıp yakınıyor ya da eski günleri arıyorsa anlayın ki çağ dışı kalmıştır. Baba çocuğunu anlayamadığından yaşlı, gencin ya da genç kafalı yaşıtının davranışlarını beğenmediğinden mi söz ediyor? Bizim zamanımızda böyle değildi. Kanıtına, umutsuzca da olsa dört elle mi sarılıyor? Bilin ki bunların söyleyecek bir sözü yoktur artık bugün için. Zaman böyle konuşanları aşmış, tüketmiştir. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşamın her dönemini tat alarak geçirmek gerektiği. B. Güzellik anlayışının insandan insana değiştiği. C. Mutsuz insanların geçmişin güzel olduğunu söyleyerek avundukları. D. İçinde yaşadığı toplumun gerisinde kalanları uyarmak gerektiği. E. Toplumsal değişim ve gelişmelere ayak uydurmayanların geçmişe sığındıkları. Doğru cevap E şıkkı. Toplumsal değişim ve gelişmelere ayak uydurmayanların geçmişe sığındıkları. 35. soru. Babalarla çocukların birbirini anlayamadığı kimi dönemler vardır? Böyle bir dönemden ben de geçtim. Bugün artık hayatta olmayan babamla ilişkilerim yaşamımdaki en büyük üzüntülerden biridir. Çünkü o zamanlar dünya görüşüyle benim karşımda yer almıştı. Ama hiçbir zaman beni reddetmedi. Tersine anlamaya çalıştı. Bense onunla görüşte olmasını kabul edemedim. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse konuşan kişinin pişman olduğu anlaşılır. A. Aslında farklı düşünse de hoşgörülü olabilirmiş insan. B. Bunda çevremin de etkili olduğunu anladım. C. Babamın öyle biri olması beni ondan uzaklaştırıyordu. D. Çünkü ben gençtim ve doğruları yalnız ben görebiliyordum. E. Her sorunun kendine özgü bir çözümü vardır. Doğru cevap A şıkkı. Aslında farklı düşünse de hoşgörülü olabilirmiş insan. 36. soru. Çocukları okumaktan soğutan bir neden de öğretici olmayı her şeyin başında tutmamızdır. Ders vermeyen, hem de bunu açık seçik yapmayan hiçbir yazınsal yaratı ana dili öğretiminde yer almaz. Çünkü yazıların seçiminde, işlenişinde temel ölçüt ders vericiliktir. Bir yazı, bir şiir ne denli güzel, renkli bir yaşantı birikimiyle yüklü olursa olsun, ders vermiyorsa hiç değeri yoktur. Oysa bu konuda Goethe şöyle der. Yalnızca ders vermekle kalan, duygu dünyasının sınırlarını genişletmede hiçbir katkısı olmayan kitaplardan nefret ederim. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Ana dil öğretimi, çocukta okuma alışkanlığı geliştirme amacından yoksun olmamalıdır. B. Okuma yazma becerisini sürekli kullanmayan kişi dış dünyaya kapalı kalacaktır. C. Öğrencilere okutulacak yazılar, onların yetişme ortamları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. D. Çocuklara okumayı sevdirmek için öğretici nitelikli kitaplarda da onların iç dünyalarını zenginleştirici özellikler bulunmalıdır. E. Değişik yazı türleriyle sık sık karşılaşmayan çocuklar tembel, edilgen bir kafa yapısına sahip olurlar. Doğru cevap D şıkkı. Çocuklara okumayı sevdirmek için öğretici nitelikli kitaplarda da onların iç dünyalarını zenginleştirici özellikler bulunmalıdır. 37. soru. Sağlık personelinin bilimsel verilere dayalı tanılar koymasının yanında kendi düşüncelerini halka tam olarak anlatabilmesi için sağlıkla ilgili kavramların yerel karşılıklarını bilmesinde zorunluluk vardır. Halkın kullandığı sözcük ve deyimleri bilmek, yalnızca onlarla anlaşmaya değil, onların düşüncelerini, inanışlarını, değer yargılarını, kısaca kültürlerini anlamaya da yardım eder. Kültürel özellikleri dikkate almayan bir sağlık hizmeti verimli bir biçimde gerçekleştirilemez. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık personeli çok yönlü bir eğitimden geçirilmelidir. B. Tıpla ilgili deyim ve kavramları yerli yerinde kullanan sağlık personeli daha başarılı olmaktadır. C. Sağlık hizmetlerinde başarılı olabilmek için halkla birlikte çalışmak gerekir. D. Halka sağlık hizmetleri sunulurken kişilerin farklı özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. E. Sağlık hizmetlerinde çağdaş tıp anlayışının yanı sıra doktor ve hasta iletişiminin kurulmuş olması da önemlidir. Doğru cevap E şıkkı. Sağlık hizmetlerinde çağdaş tıp anlayışının yanı sıra doktor ve hasta iletişiminin kurulmuş olması da önemlidir. 38. soru. İnsanı insan anlatmak başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca sözle olsun, renkle, ezgiyle olsun, tüm sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tutkular, düşler, düşünceler, değişik biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. İşleyiş, el alış biçimleri, sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de amaç aynı kalmıştır. İnsanı insan anlatmak. Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar. Yaşamın tatlanması, çirkinliklerden arınması, insanın insanı anlamasına bağlı değil midir? Mutsuzluklar, uyumsuzluklar hep insanın insanı anlamamasından kaynaklanmaz mı? Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Duygu ve düşüncelerin anlatımı çeşitli sanat dallarına göre farklılık gösterir. B. Sanat ürünleri bireylerin birbirine yakınlaşmasını, yaşamın güzelliklerini sezmesini ve algılamasını sağlar. C. Sanatın etki gücü her şeyden önce yaşamı olduğu gibi yansıtmasından ileri gelir. D. Sanatsal yaratıların yaygınlaşıp gelişmesiyle yaşam koşulları arasında sıkı bir etkileşim vardır. E. Aynı konuyu işleyen iki sanatçının konuya bakış açıları, konuyu işleyiş yöntemleri birbirinden farklı özellikler gösterebilir. Doğru cevap B şıkkı. Sanat ürünleri, bireylerin birbirine yakınlaşmasını, yaşamın güzelliklerini sezmesini ve algılamasını sağlar. 39. soru. Gerçekte doğru diye belirlediğimiz düşüncelerin bir bölümü, yinelene yinelene bu niteliğin yüklendiği yanlışlardır. Tek yönlü, yüzeysel gözlemlerin, yanılsamaların ürünüdür bunlar. Diyelim ki, yıllarca önce bir eleştirmen ya da yazın tarihçisi bir değerlendirme yapmış. Kimi belirlemelere gitmiş bir yapıt üzerinde. Ardından gelenler de onun söylediklerini bir tartımdan geçirmeden benimseyip yinelemişler. Böylece yapıtlar ve yazarlar üzerinde basma kalıp 3 aşağı 5 yukarı aslının aynı diyebileceğimiz etiket yargılar oluşturulmuştur. Bu parçada eleştirilen yaklaşım aşağıdakilerden özellikle hangisiyle nitelendirilebilir? A. Kişiden kişiye değiştiği için doğru olup olmadığı her zaman tartışılan. B. Yazın adamlarınca öne sürülmemiş, belirli ölçütlere uygun olup olmadığı bilinmeyen. C. Dar bir bakış açısıyla derinliğine inilmeden oluşturulmuş, yanlış algılamaların tekrarına dayalı. D. Çok tekrarlandığı için herkesçe bilinen özgünlüğü kalmamış. E. Daha önce ortaya konmuş, sonradan değiştirmesi için herhangi bir neden olmayan. Doğru cevap C şıkkı. Daha bir bakış açısıyla derinliğine inilmeden oluşturulmuş, yanlış algılamaların tekrarına dayalı. 40. soru. Halk için yazdığını söyleyen Ahmet Mithat'ın okuyucusu, gazete okuyan belli bir aydın kesimdir. Çok sonraları okurları düşündürmeyen, yaşamsal ve düşlemsel bir değer taşımayan, sıradan olayları anlatan kimi yazarlar bu tutumu değiştirmiştir. Onlar ortaya koydukları ürünlerle halka yönelerek mahalle aralarında insanların roman okur duruma getirmişlerdir. Fakat mahalle aralarında bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ya da bir Şinasi Hisar'ın yazdığı yazınsal değeri yüksek yapıtlar okunmamıştır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Nitelikli romanlardan tat alan okurların azlığı. B. Bir romanın sanatsal değerinin onun değişik düzeylerdeki okurlarca sevilmesine bağlı olduğu. C. Serüven öyesi ağır basan romanların çok okunduğu. D. Ahmet Mithat'ın romancılıktaki yüzeyselliği. E. Romanların okurların düzeyine göre türlere ayrıldığı. Doğru cevap A şıkkı. Nitelikli romanlardan tat alan okurların azlığı. 41. soru. Peyami Safa ile Halide Edip Adıvar'ı karşılaştıran bir eleştirmenimiz şöyle diyor. Matmazel Noralia'nın koltuğu da sinekli bakkal gibi mistik bir dünya görüşünün savunulduğu bir romandır. Ancak Adıvar klasik roman tekniğini kullanırken Peyami Safa 19. yüzyıl sonlarında beliren yeni bir roman tekniğiyle yazar. Bu yeni roman anlayışında anlatım tekniğinin ve bakış açısının önemi büyüktür. Çünkü modern diyebileceğimiz romancılara göre geleneksel romanla yeni roman arasındaki önemli fark, geleneksel romanın anlatma yöntemine, ötekinin gösterme yöntemine ağırlık vermesidir. Gösterme yönteminde yazar, anlatma yönteminin aksine anlatıcı olarak aradan çekilir. Anlatmanın yerini yaşatma alır. Böylelikle roman, okuyucuyu olayların içine taşıyan etkili ve gerçekçi bir nitelik kazanır. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir? A. Halide Edip Adıvar'ın romanları Peyami Safa'nınkilerden daha başarılıdır. B. Anlatma yöntemiyle oluşturulan romanlarda olaylar yazarın bakış açısından verilir. C. Türk romanında en başarılı dönem 19. yüzyıl sonlarıdır. D. Romanın okuru etkileme gücü onun dil ve anlatımına bağlıdır. E. Roman sanatsal değerini romancının kişiliğinden alır. Doğru cevap B şıkkı. Anlatma yöntemiyle oluşturulan romanlarda olaylar yazarın bakış açısından verilir. 42. soru. Nasrettin Hoca fıkralarından da anlaşılacağı üzere sevecen, hoşgörülü, akıllı, hazır cevap bir insandır. Her zaman haksızlığa uğrayanların yanında yer almış, yaşamın ağır yükleri altında ezilenleri bir gülücükle rahatlatmıştır. Nasrettin Hoca fıkraları didaktiktir. Çoğu kısadır. Bazen girişte yer ve zaman belirtilir. Kişiler tanıtılır. İkinci bölümde hocaya bir şey söylenir ve sonunda onun bizi güldüren ama aynı zamanda düşündüren cevabı beklenir. O son cümle birçok defa atasözüne ya da deyime dönüş vermiştir. Hocanın çok geniş bir coğrafyada başka başka uluslarca benimsenmiş olmasını da fıkralarındaki bu özelliklere bağlayabiliriz. Bu parçada Nasrettin Hoca ve fıkralarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Ününün yalnızca Anadolu'yla sınırlı kalmadığına. B. İnsanı düşünmeye yönelten komik öğeler içerdiğine. C. Öğretici nitelikler taşıdığına. D. Kimi sözlerinin kalıplaşarak halka mal olduğunu. E. Birçok tarihi kişiye yer verildiğine. Doğru cevap E şıkkı. Birçok tarihi kişiye yer verildiğine. 43. soru. Babam yeni bir roman yazmaya başlamışsa gözü hiçbir şey görmezdi. O andan itibaren yeni dünyası o roman olurdu. Bizler de annemizin uyarısıyla evde çıt çıkarmadan otururduk. İki katlı ahşap evde saatlerce daktilo tuşlarını çıkardığı ses duyulurdu. Babam romanını bitirdikten sonra onu ev halkına okumaya alışkanlık haline getirmişti. İlk tepkileri bizlerden almayı çok severdi. Yapıt bittikten sonra son kontrollerini yapar, sabahın erken saatinde evden çıkardı. Romanı herhangi bir yayın evine satmış, para da almışsa bu ev halkı için sevinç kaynağı olurdu. Babam eli kolu dolu gelir, mutfağın yüzü gülerdi. Birikmiş 3-5 aylık ev kirası yatırılırdı. Bu bolluk dönemi uzun sürmez, kısa bir süre sonra yeniden sağa sola borçlanılırdı. Bu parçada söz edilen romancı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çevresindekilerin değerlendirmelerine önem vermektedir. B. Roman yazma sürecinde her şeyle bağını koparmaktadır. C. Romanlardan kazandığı parayı ailesi için harcamaktadır. D. Romancılığı babalık duyarlılığını engellemektedir. E. Sık sık ekonomik sıkıntı içine düşmektedir. Doğru cevap D şıkkı. romancılığı, babalık duyarlılığını engellemektedir. 44. soru. Yazarlığın da, ozanlığın da baş koşulu, dille içli dışlı olmaktır. Kolay bir iş değildir bu. Bir yandan kendimiz sürekli denemeler yapacağız, bir yandan da dilimizde yaratılmış ürünleri eksiksiz izleyeceğiz. Bana öyle geliyor ki, senin baş eksiğin bu. Düz yazısal ve şiirsel ürünleri yeterince izleyip irdelememek. Doğaçtan şiir söyleme dönemi çoktan kapandı. Kendi yönelimlerini, yerini belirleyebilmen için Türkçenin şiir haritasını tüm bölgeleriyle tanıman gerekir her şeyden önce. Bunu yaptığın gün dergilerin kapısının sana açıldığını göreceksin. Ya da bilmem kaçıncı dereceden bir ozan olmaktansa iyi bir şiir okuru olmayı yeğleyeceksin. Ne dersin? Bu parçada konuşan kişinin karşısındakini önerdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Deneyimli ozanların yaptıklarının dışına çıkmaması. B. Şairlikle okurluk arasında bir seçim yapması. C. Değişik türde yazınsal ürünleri okuyup incelemesi. D. İçine doğduğu gibi şiir yazmaması. E. Dilimizin olanaklarını bütün yönleriyle tanıması. Doğru cevap A şıkkı. Deneyimli ozanların yaptıklarının dışına çıkmaması. 45. soru. Düşüncenin bulanıklıktan, başıboşluktan kurtulması, büyük ölçüde terimlere yaslandırılmasına bağlıdır. Konu alanı ne olursa olsun, belli bir alana yöneliş ve yaklaşımın temelini terimler oluşturur. Bunun için de bir eleştirmenin, bilim adamının ya da araştırmacının olguları, olayları, durumları adlandırıp dizginleştirmesi, terimlerle düşünmesini, terimlerle anlatmasını gerektirir. Terimlerin insan düşüncesine sunduğu olanaklar da burada ortaya çıkar. Olgu, olay ve durumlar ister betimlensin, ister açıklansın, bunların kesin, aydınlık sınırlar içinde algılanmasında önemli bir işleri vardır terimin. Terimlerle adlandırılmamış durum, olgu ve olayların kavranması kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu parçadan terimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Düşüncenin sınırlandırılmasına, anlaşılmasına yardım eder. B. Değişik alanlara özgü bilgileri belirli bir düzen içerisinde yansıtır. C. Metinlere ayırıp türlendirmede bir ölçüt olarak kullanılır. D. Anlatımı açıklık ve kolay kavranırlık kazandırır. E. Anlatılanların farklı biçimde anlaşılmasını önler. Doğru cevap C şıkkı. Metinlere ayırıp türlendirmede bir ölçüt olarak kullanılır.
2430. Bölge Rotarak Temsilciliği Gaziantep Rotarak Kulübü Tacim Eltan tarafından seslendirilmiştir. 2004 ÖSS soruları sözel bölüm sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmek için. Soru 46. Alacaöyük'te bulunan ve M.Ö. 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken, 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak 1. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirmelidir. 2. Yapılan her yeni kazı eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. 3. Alacahüyük Aslantepe'den daha eski bir yerleşim bölgesidir. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap A şıkkı. Yalnız 1. Soru 47. 1. Türk topluluklarının farklı boylardan oluşması. 2. Türk topluluklarının genelde yerleşik düzene geç geçmeleri. 3. Türk topluluklarının dini inançları. Orta Asya'daki Türk devletlerinin başlangıçta ekonomilerinin temelini hayvancılığın oluşturmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. Doğru cevap B şıkkı, yalnız 2. Soru 48. Hazreti Muhammed döneminde Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir? A. Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu. B. Bedir Savaşı'nı Hazreti Muhammed'in yönettiği. C. Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu. D. Bedir Savaşı'nın Müslümanların ilk başarısı olduğu. E. Okuma yazmaya önem verildiği. Doğru cevap E şıkkı. Okuma yazmaya önem verildiği. Soru 49. Anadolu Selçukluları 11. yüzyıl sonlarından 12. yüzyıl sonlarına kadar Bizanslar ve Haçlılarla savaşlar yapmışlardır. Bu savaşların 1. Anadolu'da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması. 2. Anadolu'da yerleşim alanlarının boşalması. 3. Anadolu'dan geçen dünya ticaret yollarının önem kazanması. Durumlarının hangilerinde etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D şıkkı. 1 ve 2. Soru 50. Ortaçağ Avrupa'sında Katolik Kilisesi dini hakların yanı sıra dünyavi haklara da sahipti. Düşünce alanında kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir? A. Katolik Kilisesi'nin varlığını sürdürecek önlemler almasını. B. Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını. C. Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını. D. Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını. E. Yöneticilerle din adamları arasında sorun çıkmasını. Doğru cevap B şıkkı. Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını. Soru 51. 16. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda 1. Şehirlerde işsizliğin artması. 2. Köylerde yaşamanın güçleşmesi. 3. Köylerden şehirlere göçün hızlanması. Durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıralamaya göre gerçekleştirmiştir? A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 2. C. 2, 1, 3. D. 2, 3, 1. E. 3, 2, 1. Doğru cevap D şıkkı 2, 3, 1. Soru 52. Osmanlı İmparatorluğu'nda 3. Selim Nizam-ı Cedid hareketlerini başlatmıştır. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bir ordu kurmuştur. Abdülmecit Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak 3. Selim, 2. Mahmut ve Abdülmecit ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A. Saltanat sürelerinin uzun olduğu. B. Yenilik taraftarı oldukları. C. Dış politikada değişikliğe gittikleri. D. Dönemlerinde ayaklanmaları olduğu. E. Kendilerinden önce yalnız askeri alanda yenilik yapıldı. Doğru cevap B şıkkı. Yenilik taraftarı oldukları. Soru 53. Batılı devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmak için aşağıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmışlardır? A. Senet-i İttifakı. B. Veraset sistemini. C. Devşirme kanununu. D. Timar sistemini. E. Azınlık haklarını. Doğru cevap E. Şıkkı. Azınlık haklarını. Soru 54. Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa 1. Stratejik bakımdan önemli konumda olma. 2. Farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma. 3. Merkeziyetçi sistemi benimseme. Özelliklerden hangilerini kazandırmıştır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap C şıkkı. 1 ve 2. Soru 55. İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa, Temsilciler Kurulu ile Amasya görüşmelerinde Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da toplanması konusunda anlaşmaya varmış ve bu kararı İstanbul hükümetine kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. Ancak Salih Paşa İstanbul hükümetinin bu kararı kabul ettirememiştir. Bu durumda İstanbul hükümeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olabilir? A. Anadolu hareketinin daha da güçleneceğinden endişe duyduğunun. B. Üyeleri arasında her konuda görüş birliği olduğunun. C. Temsilciler Kurulu'nun yabancılarla siyasi ilişkiler kurmasını istemediğinin. D. Anayasada değişiklik yapıldığının. E. Seçim sonuçlarını beklemeyi uygun bulunduğunun. Doğru cevap A şıkkı. Anadolu hareketinin daha da güçleneceğinden endişe duyduğunun. 56. soru. Mustafa Kemal ve arkadaşları Ahmet İzzet Başkanlığı'nda oluşturulan Osmanlı heyetiyle 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik'te görüşmüşlerdir. O günün tanınmış devlet adamlarından oluşan bu heyeti daha sonra Mustafa Kemal trenle Ankara'ya götürmüştür. Mustafa Kemal'in Osmanlı heyetini Ankara'ya götürmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz. A. Ankara ile İstanbul hükümetlerinin uzlaştığı izlenimini yaratmak. B. İstanbul hükümetinin Kuvayi Milliye katılanlar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek. C. Osmanlı heyetinin önerilerini uygulamak. D. Kendisine olan kamuoyu desteğini arttırmak. E. Osmanlı heyetinin ulusalcılara katıldıkları görüntüsünü vermek. Doğru cevap C şıkkı. Osmanlı heyetinin önerilerini uygulamak. Soru 57. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış. Ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamıştır. Bu uygulama laiklik ilkesinin 1. Bütün dinlere eşit davranılması 2. Din adına bir takım batıl inançların yayılması karşısında devletin taraflı davranması 3. İbadet özgürlüğü tanınması özelliklerden hangilerini yansıtmaktadır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 2 ve 3 Doğru cevap E şıkkı 2 ve 3 Soru 58. Türkiye'de 1929 yılından itibaren uygulamaya konulan koruyucu gümrük politikası 1. Yerli malların kullanımını arttırma 2. Ticaret yapılan devlet sayısını arttırma 3. Dış ticaret açığını kapatma amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 3 E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D şıkkı 1 ve 3. Soru 59. Türkiye'de 1. Milletvekili seçimlerinin yapılma süresinin uzatılması. 2. Çok partili sisteme geçilmesi. 3. Halkın temsilcilerini doğrudan seçmesi. Gelişmelerinden hangileri için toplumun belirli bir siyasal olgunluğa erişmesinin önemli olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 2 ve 3 Doğru cevap E şıkkı 2 ve 3 60. soru Atatürk, bilim ve teknik neredeyse orada olacağız ve herkesin kafasında koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? A. Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğu. B. Çağın bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiğini. C. Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini. D. Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu. E. İktisadi kalkınma yabancı sermayeden yararlanmak gerektiğini. Doğru cevap B şıkkı. Çağın bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiğini. Soru 61. 1934 yılında çıkarılan kanunla Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten ünvanlar kaldırılmıştır. Bu durumun Atatürk ülkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir? A. Halkçılık, B. Devletçilik, C. Milliyetçilik, D. Enklavçılık, E. Laiklik. Doğru cevap A şıkkı. Halkçılık. Soru 62. İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği'nin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı'nda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katılması konusunda karar alınmış ve bu kararın Türkiye'ye bildirilmesi için İsmet İnönü Kahire'ye davet edilmiştir. İsmet İnönü Kahire'ye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil, bu kararı taraflarla serbestçe tartışmak ve görüşmek için gideceğini söylemiştir. İsmet İnönü'nün yalnızca tutumuna dayanarak 1. Ulusların eşitliğini gözetme 2. Bağımsız devlet anlayışına saygı duyma 3. Sorunlara kısa sürede çözüm bulma yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 1, 2 ve 3 Doğru cevap D şıkkı. 1 ve 2 Soru 63. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadın Kongresi'nde Mısır kadınlarını temsil eden Hüda Şaravi Atatürk'e hitaben. Türkler size Atatürk yani Türklerin babası ismini verdiler. Ben ise size Ataşark yani şarkın babası demek istiyorum demiştir. Buna göre Hüda Şaravi'nin Türk İnkılabı'nın 1. Evrensel nitelikler taşıması 2. İnsanlığın kurtuluşu özgürlüğü için örnek olması 3. Benimsenmesinin zaman alması. Özelliklerinin hangilerinden etkilendiği savunulabilir. A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 1 ve 3 E. 2 ve 3 Doğru cevap C şıkkı 1 ve 2 Soru 64 1. Doğa güçlerinin askeri stratejiler üzerinde etkisi 2. Psikolojik savaşın önemi 3. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın önemi Savaşta gelişmiş silah ve olanakların kullanılması yukarıdakilerin hangilerinde azalmaya yol açar? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 3 E. 2 ve 3 Doğru cevap A şıkkı Yalnız 1 Soru 67 İz düşümsel alanları eşit olan 1 ve 2 numaralı bölgelerin doğusuyla batısı arasında 10 meridyen, kuzey ile güney arasında 10 paralel vardır. Bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. İkisi de aynı yarımkürededir. B. Kuzey kutup noktasına uzaklıkları eşittir. C. Başlangıç meridyenlerine uzaklıkları eşittir. D. İkisi de okyanus üzerindedir. E. Ekvatora uzaklıkları eşittir. Doğru cevap E şıkkı. Ekvatora uzaklıkları eşittir. Soru 68. Türkiye'de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe ve deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yıllık ortalama sıcaklık değerleri değişir. Haritada 1 Çanakkale, 2 İzmir, 3 Adana, 4 Hakkari, 5 Konya, 6 Van, 7 Eskişehir işaretlenmiştir. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkı yukarıdakilerden başka bir nedene dayanmaktadır. A. 1 ile 6 B. 2 ile 3 C. 2 ile 5 D. 3 ile 4 E. 6 ile 7 Doğru cevap B şıkkı. 2 ile 3 Soru 71 Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi engebeli ve yüksek olmasının bir sonucu değildir? A. Kışın iç kesimlerde don olaylarının uzun sürmesi B. Kıyı kesimleriyle iç kesimlerde nüfus yoğunluğunun farklı olması. C. Büyük akarsu ağızlarında delta ovalarının bulunması. D. Yol yapım giderlerinin yüksek olması. E. Bitki türlerinin çeşitlilik göstermesi. Doğru cevap C şıkkı. Büyük akarsu ağızlarında delta ovalarının bulunması. Soru 77. Aşağıdakilerden hangisinin İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'ın turizm açısından ortak özelliklerinden biri olduğu savunulamaz. A. Güneşli gün sayısının fazla olması. B. Nitelikli konaklama tesislerinin bulunması. C. Dış ticaret açıklarının bir kısmının turizm gelirleriyle karşılanması. D. Coğrafi konumlarının deniz turizmine elverişli olması. E. Doğu ve Batı kültürlerine ait yapıların yaygın olması. Doğru cevap E şıkkı. Doğu ve Batı kültürlerine ait yapıların yaygın olması. Soru 79. Bir ülkede demiryolu taşımacılığının gelişmesinin aşağıdakilerden hangisine en az katkı sağlaması beklenir? A. Ülkenin çeşitli kesimler arasındaki ilişkilerin artmasına. B. karayollarında seyreden araç sayısının artmasına, C. bazı yerleşim merkezlerinin demiryolu yakınlarına kaymasına, D. ulaşım maliyetlerinin düşmesine, E. iç ve dış turizmin gelişmesine. Doğru cevap B şık. Karayollarında seyreden araç sayısının artmasına. Soru 80. Aşağıdaki grafik 1990-2000 yılları arasında Türkiye'nin dış satım gelirlerini ve dış alım giderlerini dolar olarak göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir? Grafiği tarif edersek. Bir sütun milyar dolar, diğer sütunda yılları göstermektedir. Dış satım 1990 yılında 12 milyar dolarlarında başlayıp 2000 yılına doğru artım ile 21 milyar dolar civarına gelmiştir. Dış alım ise aynı grafikte 1990 yılında 21 milyar dolar düzeylerinde olup çeşitli kırılımlarla, aşağı ve yukarı kırılımlarla 2000 yılında 55 milyar dolar düzeylerine çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir? A. 1994-2000 dış ticaret açığının en az olduğu yıldır. B. Dış alım giderlerinin en düşük olduğu yıl 1991'dir. C. Her yıl dış satım geliri dış alım giderinden daha az olmuştur. D. Dış alım giderlerindeki dalgalanmalar dış satım giderlerine göre daha belirgindir. E. 2000 yılında bir önceki yıla göre dış alım giderlerinde artış olmuştur. Doğru cevap A şıkkı. 1994 dış ticaret açının en az olduğu yıldır. Soru 81. Felsefe yapmak dağa tırmanmak gibidir. Sadece doğru ele geçirmek için dağa çıkanlar dağdan bir şey anlayamazlar. Gerçek dağcı olanca varlığıyla dağda yaşadığı zamanı üstün tuttuğu içindir ki dağa tırmanır. Doruk ancak dağda yaşanan zamanın bir parçası olarak önemlidir. Dağ doruk değildir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Filozof felsefe yapmanın her aşamasından haz alır. B. Filozofun amacı gerçeği bilgisine ulaşmaktır. C. Felsefe yapmayı öğretir, söylemeyi değil. D. Felsefede doruk noktası yoktur. E. Sevgi olmadan felsefe olmaz. Doğru cevap A şıkkı. Filozof felsefe yapmanın her aşamasından haz alır. Soru 82. Hegel tarihi keşfeder, Schopenhauer ise ondan vazgeçer. Onların bu uyuşmazlığı hala çözüm bekliyor. Bu parçadan felsefi düşünceyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A. Soruların kendi cevaplarını içerdiği. B. Çağın değerlerine bağlı olduğu. C. Kesin bir doğruya ulaşılamadığı. D. Bilimsel düşünceden etkilendiği. E. Doğrusal ilerleme gösterdiği. Doğru cevap C şıkkı. Kesin bir doğruya ulaşılamadığı. Soru 83. Bir gün 3 kişi İskoçya dağlarında yürüyüşe çıkmış. Bir süre sonra tek başına otlayan siyah bir koyun gören bu üç kişi arasında şu konuşma geçmiş. Birinci kişi, demek ki dağlardaki koyunlar siyah. İkinci kişi, bu kadar çabuk genelleyemezsin. Olsa olsa İskoçya'da en az bir siyah koyun vardır diyebilirsin. Üçüncü kişi, söyleyebileceğim tek şey şuradaki koyunun siyah olduğudur. Bu kişiden hangilerinin söyledikleri bilimsel yaklaşıma uygundur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. Doğru cevap E şıkkı 2 ve 3. Soru 84. Kendi yaptığı maymuncukla tüm güçlük kapılarını zorlayan bir filozof bir süre sonra maymuncuğu kullanabilmek için gereksiz kilit yapımına geçer. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yerilmektedir? A. Aşırı kuşkucu olma. B. Kuramlara körü körüne bağlanma. C. Gerçekçi tutum takınma. D. Aracı amaç durumuna getirme. E. Kendi aklını üstün görme. Doğru cevap D şıkkı. Aracı amaç durumuna getirme. Soru 85. Varlıklar sizin onlar karşısında duruşlarınıza göre gösteriyorlar kendilerini. Önümdeki bir demet gül, ona bir botanik uzmanı olarak yaklaştığımda kendini botanik biliminin kavramlarıyla sunar. Bir teorik fizikçi olarak atomlardan, fotonlardan, kuarklardan oluşan bir madde olarak verir kendini. Öte yandan bir ressam ya da bir şairsem ne denli farklı yüzleriyle sunacaktır kendini. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A. Her varlık kendini diğer varlıklardan farklı gösterir. B. Doğru bilgi varlığı yansıtan bilgidir. C. Bilimler varlığın özünü anlamamızı kolaylaştırır. D. Varlığın algılanışı algılayana bağlıdır. E. Kişisel tutumlar varlığın özünü değiştirir. Doğru cevap D şıkkı. Varlığın algılanışı algılayana bağlıdır. Soru 86. Bilim adamları olayları gözlerken çoğu zaman inançlarının, benimsedikleri düşüncelerin etkisinde kalmışlardır. Örneğin, bazı astronomlar çember mükemmel bir şekildir. Öyleyse gezegenlerin, yıldızların yörüngeleri çember biçiminde olmalıdır. Düşüncesiyle hareket etmiştir. Tycho Brahe, 7 sayısının kutsallığını inanmış, 7 gezegen olduğunu düşünerek gözlem yapmıştır. Bu parçada sözü edilen bilim adamlarının bilimsel çalışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine sahip olmadıkları kesinlikle söylenebilir. A. Açıklık, B. Nesnellik, C. Dakiklik, D. Düzenlilik, E. Seçicilik. Doğru cevap B şıkkı nesnellik. Soru 87. Ahlaki yaşamımızda sezgisel anlayış ve yüksek kavrayışlar için zorunludur. Sadece kurallara mekanik bir biçimde uyma ya da kalıplara öykünme bizi uzağa götürmez. Yaşama sanatı eski rollerin bir provası değildir. Bu görüşü benimseyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenir? A. Etik yaşamın varlığını. B. Sezgisel kavrayışların önemini. C. Yaşama sanatının varlığını. D. Kuralların zamanla değiştiğini. E. Evrensel ahlak yasasının varlığını. Doğru cevap E şıkkı, evrensel ahlak yasasının varlığını. Toplumun saygın ve demokratik olarak gördüğü kurumlardaki bozulmalar, görülmeyen kurumlardaki bozulmalardan daha çok rahatsız eder. Bu durumun temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Kötü olmazsa iyinin değeri bilinmez. B. Saygınlık göreceli bir kavramdır. C. En iyinin bozulması en kötüdür. E. İyi zamanla değişen bir kavramdır. E. Kurumlar toplumun güvencesidir. Doğru cevap C şıkkı. En iyinin bozulması en kötüdür. Soru 89. Bizleri sanata yönelten güçlü dürtülerden biri de gündelik hayatın acı verici kabalığından, sıkıcı monotonluğundan ve sürekli değişen kişisel istekler zincirinden kaçma gereksinimidir. Bu cümlede sözü edilen gereksinim sanatta özellikle hangi yolla giderilir? A. Belirli bir üslubu sürdürme. B. Alanını sınırlama. C. Kurmaca dünya oluşturma. D. Kalıcı yapıtlar verme. E. Kullanılacağı tekniği belirleme. Doğru cevap C şıkkı, kurmaca dünya oluşturma. Soru 90. Ben elime geçen fırçayı alıp resim yapan biri değilim. Gene de usta ellerden çıkma görsel yapıtların seyrine öyle kaptırırım ki kendimi. Ama neyleyim? Benim konumumda birinin eski Çin resimlerine erişme olanağı pek yok. Buna karşılık elimi uzatır uzatmaz eriştiğim Çin şiirleri var. Bunların çoğu o resimlerle akraba. Demek ki resim özlemimi şiirle giderebilecek durumdayım. Bu parçaya dayanarak sanatla ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? A. Farklı sanat dalları benzer duygu ve düşünceler yansıtabilir. B. Sanat yapıtının ortaya çıkışında izleyicinin de rolü vardır. C. Kimi sanatçılar sanatın birkaç dalıyla ilgilenir. D. Sanat yapıtları eskidikçe değer kazanır. E. Sanattan anlamak uzmanlık gerektirir. Doğru cevap A şıkkı. Farklı sanat dalları benzer duygu ve düşünceleri yansıtabilir.